Ayrım 30.
Marki bunu karısı memnun olsun diye söylemişti. Julien gerçeği Rahip Pirar'dan öğrenmişti. Marki'nin kütüphanesinde bir sabah rahiple Julien o bilinen Friller davasıyla uğraşırken Julien birdenbire "Monsieur" dedi, "Allah'ın her günü Markiz'in sofrasında bulunmam görevlerim arasında mıdır yoksa bu bana gösterilen bir iltifat mıdır?" "İltifatların hem de en büyüğüdür" diye haykırdı. Böyle bir soruyu hafsalası almayan rahip devamla akademi üyesi olan M. N. 15 yıldır onlara gidip geldiği halde yeğeni Monsieur Tambo'nun onunla yemek yemesini sağlayamadı. "Benim içinse Monsieur bu görevlerin arasında en ağır olanıdır. Manastırda bile daha az sıkılıyordum. Hatta bazen Mademoiselle de la Mole bile esnemekten kendini alamıyor, o ki bu bayların konuşmasına alışkın olmalıdır. Kendimi unutup da uyuyuvermekten korkuyorum. Allah rızası için söyleyin de 40 kuruşa kuytu bir handa yemeğimi yememe izin versinler." Oysa bir türedi zihniyeti taşıyan rahip, nüfuzlu bir soylu ile yemekte beraber bulunmaya pek düşkündü. Bu anlayış biçimini Julien'e kabul ettirmeye çalışırken hafif bir gürültü duyup ikisi birden arkalarına baktılar. Julien, Mademoiselle de la Mole'ün kendilerini dinlediğini gördü. Kıpkırmızı kesildi. Bir kitap için gelmiş ve her şeyi duymuştu. Julien'i takdir etti. Bu genç boyun eğenlerden değil diye düşündü. Şu rahip tam onun tersi. Aman ne iğrenç şey. Sofrada Julien Mademoiselle de la Mole'e bakmaya cesaret edemiyordu ama genç kız onunla konuşmak inceliğini gösterdi. O gün bekledikleri birçok kimse vardı. Onun da kalmasını rica etti. Parisli genç kızlar belirli bir yaşı aşmış kimselerden hoşlanmazlar. Özellikle bu kimseler özensiz giyinmiş olurlarsa. Julien, Monsieur Le Bourguignon'un salonda kalan meslektaşlarının Mademoiselle de la Mole'ün genellikle alaylarını yönelttiği kimseler olduklarını çabucak anladı. Bilerek yapsın veya yapmasın, o gün evin kızı can sıkıcı kimselere karşı pek insafsızca davrandı. Markiz'in yüksek arkalıklı koltuğu arkasında hemen her akşam bir grup Mademoiselle de la Mole'ün çevresinde toplanırdı. Burada bulunanlar Marquis de Croisenois, Comte de Caylus, Vicomte de Lu ve Norbert'le kız kardeşinin dostları olan birkaç subaydı. Bu baylar geniş mavi bir kanepeye oturmuşlardı. Çevresine hayat saçan Mathilde kanepenin bir köşesine oturur, diğer köşenin yanındaki hasır bir iskemleye de Julien yerleşirdi. Bütün dal kavuklar onun bu yerini kıskanırlardı. Norbert kibar haliyle Julien'i konuşmadan uzak tutmaz, ya ona hitap eder ya da her akşam bir iki kez ondan söz ederdi. O gün Mademoiselle de la Mole ona Besançon Kalesi'nin bulunduğu dağın ne yükseklikte olduğunu sordu. Julien bu dağın Montmartre'dan yüksek ya da alçak olduğunu bile bir türlü söyleyemedi. Çoğu kez bu küçük toplantıda söylenen şeylere içten gelen kahkahalarla gülüyordu. Fakat böyle şeyler bulmak yeteneğini kendinde hissetmiyordu. Bu sanki anladığı ve takdir ettiği ama beceremediği bir şey gibiydi. Mathilde'nin dostları o gün salona gelen herkese karşı cephe alıyorlardı. İlk hücum edecekleri kimseleri aile dostlarından seçtiler. Çünkü onları daha iyi tanıyorlardı. Julien'in nasıl dikkat kesildiğini tahmin edebilirsiniz. Her şey, söylenenler ve söyleyiş biçimleri onu ilgilendiriyordu. "Ah işte Monsieur de Couli," dedi Mathilde. "Perukasını evde bırakmış. Yoksa sırf dehası sayesinde mi valiliğe yükselmek istiyor nedir? Derin düşüncelerle dolu olduğunu iddia ettiği şu saçsız başını aleme teşhir ediyor. Bütün dünyayı bilen bir adamdır," diye Marquis de Croisenois açıklamaya çalıştı. "Amcam kardinalin evine de gelir. Uzun yıllar boyunca her dostunu ayrı bir yalanla kandırır. Düşünün ki 200-300 kadar dostu var. Dostluğu devam ettirmesini bilir, bu hususta beceri sahibidir. Şu haliyle bile yaz kış demez, sabahın 7'sinde bir dostunun kapısını çalar. Ara sıra birisiyle bozuşur, darıldığını bildirmek için de 7-8 mektup yazar. Sonra barışır, barışınca da dostluk belirtilerini bildirmek için 7-8 mektup daha kaleme alır. Fakat en başarılı becerisi mert, ne düşünüyorsa onu söyleyen namuslu insan tavrını takınmasıdır. Bu becerisini ancak dışarı için bir şey isteyeceğinde kullanır. Amcamın yanında çalışan psikopos yardımcılarından biri, restorasyondan bugüne kadar Monsieur Decouli'nin yaptıklarını anlata anlata bitiremiyor. Öyle de güzel hikaye ediyor ki onu bir gün size getireyim. Comte de Kerlu, bırakın efendim bu gibi söylentilere inanamam. Bunlar hep küçük insanlar arasında meslek kıskançlıklarıdır dedi. Monsieur Decouli'nin adı tarihe geçecek diye Marquis devam etti. Abbé Duprat, Monsieur de Talleyrand ve Pozzo di Borgo ile restorasyonu kuranlar arasındadır. Norbert, bu adamın elinden milyonlar geçti dedi. Bilmem ki neden buraya gelip de babamın alaycı sözlerine katlanıyor. Daha geçen gün masanın bir ucundan ona "Azizim Decouli, kaç kez dostlarınıza ihanet ettiniz?" diye bağırıyordu. Mademoiselle de la Mole, "Fakat ihanet gerçek mi?" diye sordu. "Kim ihanet etmemiştir ki?" Comte de Kerlu Norbert'e, "Ne, Monsieur Sinclair, şu ünlü liberal de sizde mi?" diye sordu. "Peki ne işi var buralarda?" "Ona yaklaşmam, onunla konuşmam ve onu konuşturmam gerek. Çok hoş sohbet olduğunu söylüyorlar." Monsieur de Croisnois, "Fakat annen onu nasıl karşılayacak?" dedi. "Öyle aykırı, öyle iyi, öyle kendine özgü düşünceleri var ki." Mademoiselle de la Mole, "Bakın," dedi, "bakın o kimseye önem vermez dediğiniz adam nasıl Monsieur Decouli'yi yerlere kadar eğilerek selamlıyor ve elini kapıyor. Neredeyse dudaklarına götürecek zannettim." Croisnois, "Anlaşılan Decouli'nin iktidardakilerle arası zannettiğinizden daha iyi," dedi. Norbert, "Sinclair, akademiye girmek için buraya devam ediyor," dedi. "Bakın, Baron Ley'i nasıl selamlıyor." Croisnois, "Yere diz çökmek bile bu selam biçiminden daha soylu bir hareket," diye Monsieur Döllü fikrini bildirdi. Norbert, "Azizim Sorel, siz ki zeki bir insansınız ama ne de olsa buradan uzak dağlarda yaşadınız. Karşınıza Allah bile çıksa sakın bu büyük şair gibi selam vermeyin." "Ah, işte tam anlamıyla zeki bir insan, Monsieur le Baron Baton," diye Mademoiselle de la Mole yeni gelenin adını yüksek sesle bağıran teşrifatçının sesini taklit etti. Monsieur de Kerlu, "Zannedersem adamlarınız bile onunla alay ediyorlar," dedi. "Şu isme de bakın, Baron Baton." "Geçen gün bize ismin ne önemi var ki?" diyordu, diye genç kız devam etti. "Duc de Bouillon adının ilk kez duyulmasını düşünün. Bana kalırsa bütün mesele halkın buna alışmasında." Dipnot, baton, değnek, bouillon da çorba demektir. Burada özel isim oldukları için alay ediyorlar. Julien kanepeden uzaklaştı. Hafif bir alayın sevimli inceliklerini bir nükteye gülecek kadar kavrayamadığı için alayın bile mantıklı olmasını istiyordu. Bu gençlerin konuşmalarını hep genel bir eleştiri sayıyor ve bundan alınıyordu. Taşralı ya da İngiliz erdemliliği taslayarak bunda çekememezlik belirtileri görülüyordu. Bu konuda yanıldığı açıktı. İçinden üstüne 20 satırlık bir mektup yazmak için 3 müsvedde yaptığına tanık olduğum Comte Norbert, hayatında Sinclair gibi bir tek sayfa yazmayı başarsa kendini mutlu sayardı. Önemli bir kişi olmadığı için Julien hiç dikkati çekmeden bir gruptan diğerine gidiyor, uzaktan uzağa Baron Baton'u izliyor ve onun konuşmasını dinlemek istiyordu. Bu zeki insanın kuşkulu bir hali vardı ve Julien onun ancak etkili bir iki cümle savurduktan sonra kendine geldiğini gördü. Julien'e öyle geldi ki bu karakterde insanlara biraz mesafe, açıklık gerekiyor. Baron tek bir kelime söylemekten acizdi. Kendini göstermek için muhakkak her biri 6 satırlık, hiç olmazsa 4 cümle sarf etmesi gerekti. Julien'in arkasında bulunan biri, "Bu adam konuşmuyor, güzel yazı örnekleri veriyor," dedi. Döndü ve bunları söyleyenin Comte Chalvet olduğunu öğrenince zevkten kıpkırmızı kesildi. "Chalvet, yüzyılımızın en zeki kişisidir." Julien, Memorial de Saint-Hélène'de ve Napolyon'un yazdırdığı tarih sayfalarında bu isme sık sık rastlamıştı. Kont şal ve kesik cümlelerle konuşuyordu. Ortaya attığı fikirler şimşek gibi parlak, doğru, canlı ve bazen derindi. Şayet bir mesele hakkında fikir yürütecek olsa hemen tartışmanın bir adım ilerlediği görülürdü. Ortaya en olumlu belgeler koyardı. Onu dinlemek adeta bir zevkti. Zaten politika bahsinde saygısız bir insandan farkı yoktu. Göğsünde 3 nişan bulunan bir adamla kuşkusuz alay ederek, "Ben bağımsız bir insanım," diyordu. "Niçin bugün 6 hafta önceki fikrime bağlı kalmalıymışım? Öyle olsaydı düşüncelerimin tutsağı olurdum." Çevresine almış ciddi tavırlı 4 genç yüzlerini buruşturdular. Bu baylar eğlenceli sözlerden hoşlanmazlar. Kont fazla ileri gittiğini anladı. Namus konusunda iki yüzlü bir insan olan Monsieur Ballan gözüne ilişti. Kont onunla konuşmaya başladı, diğerleri bunların etrafını aldılar. Zavallı Ballan'ın Kont Şalve'nin alaylarına kurban gideceğini anlamışlardı. Korkunç derecede çirkin olmasına rağmen ahlak ve fazilet sahibi görünerek ve iyi çevrelere girebilmek için anlatılması güç aşamalardan geçtikten sonra Monsieur Ballan son derece zengin bir kadınla evlenmiş, bu kadın öldükten sonra yine onun kadar zengin diğer bir kadın bulmuştu. Bu kadınsa hiç kimseyle görüşmezdi. Monsieur Ballan 60 bin liralık gelirden nasibini alırdı. Onun da çevresinde dal kavukları vardı. Kont Şalve ona bütün bunlardan insafsızca söz etti. Biraz sonra 30 kişi çevrelerinde halka olmuştu. Yüzyılın umudu olan genç adamları varıncaya dek herkes tebessüm ediyordu. Julien, acaba neden Monsieur de Lamolle'un evine geliyor diye düşündü. Burada herkesin eğlencesi olduğunun farkında değil mi? Bunu öğrenmek için rahip bir ara yaklaştı. Monsieur Ballan salonu terk etti. Norbert, "Çok şükür," dedi, "işte babamı izleyen hafiyelerden biri daha gitti. Kala kala bir şu küçük topal napye kaldı." Acaba bütün sırrın düğüm noktası bu mu diye Julien düşündü. Böyle olduğu halde Marki neden Monsieur Ballan'ın evine kabul ediyor? Somurtkan rahip Pirar, uşakların, konukların ismini bağırdığını duydukça salonun bir köşesinde yüzünü ekşitiyor ve Basil gibi söyleniyordu. "Demek burası haramiler mağarası gibi bir şey. Hep aşağılık kimselerin ismini duyuyorum." Buna neden rahibin yüksek sosyetenin özelliklerinden habersiz oluşuydu. Fakat Janzenist arkadaşlarından çıkarları uğruna her partiye hizmet etmek veya gayrimeşru şekilde servet edinmek sayesinde salonlara giren adamlar hakkında tam bilgi edinmişti. O akşam bir iki dakika kalbinin bütün taşkınlığıyla Julien'in ısrarlı sorularına cevap verdi, sonra da herkesten hep fena bir şekilde bahsetmenin bir günah olduğunu düşünerek birdenbire sustu. Sinirli bir janzenist olduğundan ve iyi niyetle toleransın Hristiyanlığın görevlerinden olduklarına inandığı için bütün yaşamı toplumla mücadeleyle geçiyordu. Julien kanepeye yaklaşırken Mademoiselle de Lamolle, "Şu Abbé Pirard'daki surat da ne öyle?" dedi. Julien buna sinirlendi ama genç kızın hakkı vardı. Salonun en namuslu adamı olmasına rağmen sivilceli suratı, bir de vicdanının huzursuzluğu nedeniyle buruşunca onu nefret edilecek bir duruma sokuyordu. "Bir de gelin insanın suratına bakarak ne karakterde olduğunu anlayın," diye Julien düşündü. Abbé Pirard'ın en çirkinleştiği zamanlar, duyguları yüzünden en ufak olayı büyüttüğü zamanlardı. Oysa herkesce casus diye bilinen şu napyenin yüzünde huzur okunuyordu. İtiraf etmeli ki rahip Pirard, partisinin esenliği için birçok fedakarlıklarda bulunmuş, bir uşak tutmuş, üstüne başına da çeki düzen vermişti. Julien salonda garip bir olaya tanık oldu. Bütün gözler kapıya doğru çevrilmiş ve etrafta hemen hemen herkes susmuştu. Seçimler nedeniyle herkesin ilgisini üzerine çeken ünlü Baron Dottoli'nin geldiğini uşaklar biraz önce haber vermişlerdi. Julien yaklaştı ve onu iyice gördü. Baron Dottoli bir seçim kurumunun başkanıydı. Aklınca parlak bir fikir bulmuş ve tutup partilerden birinin bütün oylarını ortadan yok etmişti. Fakat mesele anlaşılmasın diye de onların yerine üzerinde kendisinin hoşuna giden kimselerin isimleri bulunan oy pusulaları yerleştirmişti. Bu hile oy sahiplerinden birkaçının gözünden kaçmadı. Hemen gidip barona söylediler. Bu büyük olayın yarattığı korkunun izleri hala yüzünün sarılığından belliydi. Kötü düşünceli kimseler ona zindandan bahsetmişlerdi. Monsieur de la Mole onu soğuk karşıladı. Zavallı baron sıvışıp gitti. Kont Şalve bizden bu kadar çabuk ayrılması gidip kontu bulmak içindir dedi. Herkes güldü. Dipnot, döneminin ünlü bir hokkabazı. Bakan olacağı konuşulan Monsieur de la Mole'ün salonuna o gece birbiri ardından gelen çoğu kokuşmuş fakat hepsi zeki kişiler olan sessiz birkaç soylu ve dalavericinin arasında küçük Tambo ilk kez kendini göstermeye çalışıyordu. Görünüşte düşünceleri incelikten yoksun olmasına rağmen bu eksikliğini sözlerindeki enerjiyle gideriyordu. Julien'in ona doğru geldiği bir sırada yanındakilere, ''Niçin bu adamı 10 yıl hapse mahkum etmemeli?'' diyordu. ''Yılanları zindanların kuytu köşelerinde çürütmek gerek. Onları gölgelikte öldürmeye bakmalı, yoksa zehirleri havaya dağılır ve etraf için tehlikeli olurlar. Ondan 1000 altın para cezası almak neye yarar ki? Fakirmiş, iyi ama bundan ne çıkar? Üyesi olduğu parti bu parayı öder, her şey de hallolur.'' Onun hak ettiği ceza 500 frank ve 10 yıl zindandır. Meslektaşının sesindeki şiddete ve kesik hareketlerine hayran kalan Julien, aman tanrım diye düşündü. Kim bu bahsettikleri canavar? Bu sırada akademi üyesi zatın zayıf ve çekik yüzlü yeğeninin bakışları iğrenç bir hal almıştı. Çok geçmeden Julien, söz konusu kişinin çağın en büyük şairi olduğunu öğrendi. Gözleri yaşla doldu ve yarı duyulur bir sesle ''Ah canavar!'' diye söylendi. ''Ah küçük alçak! Ben senden bu sözlerin acısını çıkarmasını bilirim.'' ''İşte!'' diye düşündü. ''Marki'nin başkanlarından olduğu partinin toy gençleri. Bunun çekiştirdiği ünlü adam şayet Monsieur de Nerval'in o kişiliksiz hükümetine demek istemiyorum ama örneğin şu birbiri peşi sıra gelen ve oldukça namuslu olan hükümetlere kendini satsaydı az mı şeref madalyası toplardı? İsteseydi sanki maaşı dolgunca işi hafif bir görev mi bulamazdı? Rahip Pirar uzaktan Julien'e işaret etti. Monsieur de la Mole ona bir şeyler bildirmişti. Fakat o sırada gözlerini eğmiş, bir piskoposun şikayetlerini sabırla dinleyen Julien, nihayet serbest kalıp da onun yanına gittiğinde, küçük Tambo'nun rahibe musallat olduğunu gördü. Bu küçük canavar Julien'i kayırıyor diye rahipten nefret etmesine rağmen ona dalkavukluk etmeye gelmişti. ''Ölüm bizi bu yaşlı ahlaksızdan ne zaman kurtaracak?'' İşte o sırada bu sözde edebiyatçı saygıdeğer Lord Holland'dan ateşli bir biçimde bahsediyordu. Bütün özelliği yaşayan şahsiyetlerin hayatı hakkında tam bilgi sahibi olmasıydı. Daha biraz önce yeni İngiltere kralının yanında kimlerin söz sahibi olabileceklerini tahmin etmeye çalışmıştı. Rahip Pirar yan salona geçti. Julien onu izledi. Marki edebiyatçılık taslayanları sevmez. Size haber veriyorum, tek kızdığı şey budur. Latinceyi, eğer mümkün olursa Grekçeyi, Mısırlıların, İranlıların tarihini bilin, size bir bilgin muamelesi yapar ve sizi korur. Fakat sakın oturup Fransızca ve özellikle ağır ve toplumsal konumunuzla uyuşmayan konular üzerine yazılar yazmaya kalkışmayın. Size edebiyatçı müsveddesi der ve kancayı takar. Nasıl olur da büyük bir soylunun konağında oturduğunuz halde Duc de Castries'in D'Alembert ve Rousseau hakkında 1000 altınlık gelirleri yok, bir de her mevzuda fikir yürütürler dediğini bilmiyorsunuz. Julien manastırda olduğu gibi burada da her şey çabucak meydana çıkıyor diye düşündü. Kendisine adam ettiğini saydığı ihtiyar alay cerrahının bir çeşit tarihi övgüsünü, 8-10 sayfada tumturaklı sözlerle yazdığı küçük defter hep kilitliydi. Odasına çıktı, defteri yaktı ve salona döndü. Kibar tavırlı namussuzlar gitmiş, kala kala şeref madalyalı kimseler kalmıştı. Yeni getirilen zengin bir sofranın etrafına gayet soylu ve sofu 30 ile 35 yaşları arasında 7-8 kadar kadın kurulmuştu. Mareşal de Fervac'ın gösterişli eşi geç geldiğinden ötürü özür dileyerek içeri girdiğinde gece yarısını geçmişti. Gidip Markiz'in yanına oturdu. Julien çok heyecanlıydı. Bu kadının gözleri ve bakışları Madame de Renal'inkilerin aynıydı. Mademoiselle de Lamolle'un grubu hala kalabalıktı. Dostlarıyla beraber zavallı Comte de Taller'le alay etmekle meşguldü. Bu adam savaşsınlar diye krallara ödünç para vererek servet edinen o ünlü Yahudinin oğluydu. Yahudi ölürken oğluna ayda 100 bin liralık bir servetle ne yazık ki oldukça tanınmış bir isim bırakmıştı. Böyle bir durumda mirasçının ya alçak gönüllü davranması ya da son derece azimli olması gerekirdi. Maalesef kont dal kavuklarının kışkırtmalarıyla harekete geçen bir sürü tutkusu olan basit bir delikanlıydı. Monsieur de Caylus'un dediğine bakılırsa onu Mademoiselle de Lamolle'u istemeye teşvik etmişlerdi. Genç kıza ise 100 bin liralık bir gelirle dük olacak olan Marquis de Croisnoy'a kur yapıyordu. Norbert alay ederek ah diyordu, azimli diye onu kınamayınız. Bu zavallı Comte de Taller'in en eksik yanı belki de istemesini becerememesiydi. Bu açıdan bir kral olmaya layıktı. Sürekli olarak başkalarına danıştığından hiçbir öğüdü sonuna kadar tutamadı. Mademoiselle de Lamolle'a göre onun yalnız suratı insana sonsuz bir neşe vermeye yeterdi. Bu suratta kuşkuyla hayal kırıklığı garip bir biçimde birleşmişti. Fakat arada sırada yüzünde gurur belirtileri görünür ve itiraz kabul etmeyen insanların edasıyla konuşurdu. Fransa'nın en zengini olduğu yetmiyormuş gibi bir de yakışıklı ve henüz 36 yaşını doldurmamış olan bir insanın da bu kadarı hakkıdır. Monsieur de Croisnoy ondan söz ederek hem utangaç hem de küstah derdi. Comte de Caylus, Norbert ve bıyıklı iki ya da üç genç kendisi hiç farkında olmadan onunla istedikleri kadar alay ettiler ve nihayet saat 1'e doğru onu gitmeye zorladılar. Norbert ona aşağıda sizi o yaman Arap atlarınız mı bekliyor hem de bu havada dedi. Hayır diye Monsieur de Taller cevap verdi. Yeni ve daha ucuz atlar koşturdum. Soldaki at bana 5000 franga mal oldu. Sağdakinin fiyatı ancak 100 altın. Fakat çok rica ederim emin olun ki onu yalnız geceleri koşuyorlar. Buna sebep de yürüyüşünün ötekine uyması. Norbert'in bu sözlerinden kont kendisi gibi bir soyluda at sevgisinin bulunması ve atlarını yağmur altında bırakmaması gerektiği sonucunu çıkardı. Kalkıp gitti ve geride kalan baylar da biraz sonra onunla alay ederek çıktılar. Onların merdivende gülüştüklerini duyan Julien, işte böylece benim tam tersi durumumda olanların halini de görmüş oldum diye düşünüyordu. Yılda 20 altınlık bir gelirim bile olmadığı halde, saatte 20 altınlık geliri olan bir adamla yan yanaydım hem de onunla alay ettiler. Böyle bir olay insanda bu kişilere özenme diye bir şey bırakmıyor. 5. Bölüm. Duygulu olmak ve sofu bir kibar bayan. Beylik sözlere orada öyle alışılmıştır ki biraz ileri bir düşünce ortaya atmak kabalık sayılır. Hele konuşurken yepyeni bir fikir söylemeye kalkanın vay haline. Fobla. Aylarca süren deneme döneminden sonra bir gün evin kahyası, ona yıllığının 3. aylığını da getirdiği sırada Julien, Monsieur de Lamolle tarafından Britanya ve Normandiya'daki arazisinin yönetimine atanmıştı. Julien oralara sık sık gidip geliyordu. Aynı zamanda Rahip Friller'le olan ünlü davanın yazışmaları da üzerinde bulunuyordu. Bu konuda gereken bilgiyi Rahip Pirar kendisine vermişti. Marki kendisine gelen çeşitli mektupların kenarına ufak tefek notlar karalıyor, Julien'in de bu notlara göre yazdığı mektuplar hemen her zaman kabul ediliyordu. Din bilgisi okulunda öğretmenleri devamsızlığından şikayetçi olmakla beraber onu gözde bir öğrenci olarak görmekten kendilerini alamamışlardı.